Ayrım 27, Tanrı'nın Yumruğu, Frederick Forsyth, sayfa 245, 13. Bölüm. Büyük gri Mercedes kalabalıkta güçlükle yol alabiliyordu. Sürücüsü Kulafa ile Raşit arasındaki sokakları dolduran arabalar, pazar tezgahları, el arabaları ve kalabalık arasında bir yol açabilmek için sürekli kornaya basıyordu. Araba yolun iki yanına park edilmiş araçlarla dolu olduğu banka sokağından geçip sonunda Şurja sokağına erişti. Önündeki sokak baharat satıcılarıyla tıklım tıklım doluydu. Sürücü başını arkaya çevirdi. Buradan ileri gidemem. Leyla el-Hilla kapısının açılmasını bekledi. Sürücünün yanında General Kadiri'nin özel koruması, tank birliğinin Kadiri'nin 15 yıldır yanında bulunan iri yarı bir çavuşu oturmaktaydı. Leyla adamdan nefret ederdi. Çavuş bir süre bekledikten sonra kendi kapısını açtı, dışarı çıktı ve arka kapıyı açtı. Kadının kendisini bir kere daha küçük düşürdüğünü biliyordu ve bu da gözlerinden okunmaktaydı. Kadın arabadan indi ve adama tek bir teşekkür sözü söylemediği gibi yüzüne de bakmadı. Korumadan nefret etme nedenlerinden biri adamın kendisini izlemesiydi. Kuşkusuz bu Kadiri'nin ona verdiği görevdi ama Leyla yine de nefret ediyordu. Kadiri ayık olduğu zaman sert bir askerdi. Cinsel konularda ise delicesine kıskançtı. Bu nedenle Leyla'nın kentte tek başına dolaşmasına imkan yoktu. Leyla'nın korumasından nefret etmesinin bir nedeninin de onun kendisine karşı açıkça şehvet duymasıydı. Leyla bir erkeğin kendisini arzulamasını anlardı ve bedeli ödendiği takdirde bu tür şehvetleri seve seve karşılardı. Ama Kemal bir çavuş olarak yoksuldu, böyle bir şeyi düşünmeye nasıl cesaret ederdi ki? Kemal ise kadının tiksintisinin farkındaydı ve ağzını açıp tek kelime konuşmamasına rağmen ona bakışlarıyla hakaret etmekten zevk alıyordu. Leyla adamın bu küstahlığında Kadiri'ye yakınmış ama general sadece gülmüştü. Her erkeğin onu arzulamasını anlardı ama Kemal İranlara karşı savaşırken Alfao bataklığında canını kurtardığı için pek çok şeyine göz yumulurdu ve ayrıca Kemal kendisi için ölmeye hazırdı. Kemal kapıyı kapattıktan sonra kadının yanında Şurja sokağında yürümeye başladı. Bu mahallenin adı Agit el Nasıra'ydı, yani Hristiyan mahallesi. Nehrin karşısında İngilizlerin kendileri için inşa ettikleri St. George Kilisesi dışında Irak'ta 3 Hristiyan mezhebi vardı ve halkın %7'sini oluşturmaktaydılar. Bunlardan en kalabalığı Asur ya da Siriyak mezhebiydi ve kiliseleri Şurja sokağının ilerisindeydi. Bir mil kadar ötede Ermeni kilisesi Kampel Arman, yani yüzlerce yıllık eski Ermeni mahallesinin daracık sokakları arasındaydı. Siriyak Katedrali'nin yanı başında en küçük mezhep olan Kildanilerin St. Joseph'i vardı. Kildani Hristiyanlarının en ünlüsü Dışişleri Bakanı Tarık Aziz'di. Leyla el-Hilla da Kildani olarak doğmuştu ve bu bağ şimdi çok yararlı olmaktaydı. Birbirlerine hiç yakışmayan çift Kildani Kilisesi'nin kemerli kapısı önündeki taş döşeli avluya açılan dövme demirden kapı önüne geldiklerinde Kemal durdu. Müslüman olarak bir adım daha ileri gitmezdi. Leyla adama başıyla selam verip içeri girdi. Kemal onun kapı içindeki tezgahtan bir mum satın alıp başındaki kalın dantel şalla yüzünü örterek kiliseye girdiğini gördü. Kemal omuzlarını silkerek gidip bir kutu Coca-Cola aldı ve kapıyı görebileceği bir yere oturdu. Efendisinin bu saçmalığa neden izin verdiğini anlayamıyordu. Kadın bir fahişeydi. General bir gün ondan bıkacaktı. O zaman da generalin söz verdiği gibi kovulmadan önce Kemal de ondan yararlanacaktı. Leyla kilisenin içinde kapının ardında yanan yüzlerce mumdan biriyle kendi mumunu yaktı ve sonra günah çıkarma hücrelerinden birine yürüdü. Yanından geçen kara cübbeli bir papaz kendisinden yana bakmadı. Leyla kapıyı kapattı ve sıraya oturdu. Sağ tarafında ızgaralı bir kafes vardı, ardında bir hışırtı işitildi. Adam kararlaştırılan saatte hep orada olurdu. Kim bu acaba diye düşündü Leyla. Neden getirdiği bilgilere o kadar çok para veriyordu? Yabancı değildi. Arapçası Bağdat'ta doğup büyüyen birinin Arapçasıydı ve parası da çok esaslıydı. Leyla hep adamdan sonra gelmek ve ondan önce gitmek zorundaydı. Adam kendisini görmeyi umarak dışarıda oyalanmamasını söylemişti. Hoş Kemal yanı başındayken bunu yapamazdı ya, o hayvan bir şeyden kuşkulanıp efendisine bildirirdi. Kendini tanıt lütfen. Peder, et konularında günah işledim ve bağışlamana layık değilim. Bu sözü bulan adamdı. Başka hiçbir günahkar böyle konuşmazdı. Bana ne getirdin? Leyla elini bacakları arasına soktu. Adamın haftalarca önce kendisine verdiği sahte tamponu çıkardı. Açtığı ucundan bir kalem, eninde sarılı kağıdı çıkarıp parmaklığın arasından geçirdi. Bekle. Leyla adamın notlara bakarken kağıdın ışırtısını duydu. General Kadir'i bir gün önce başkanlığını Saddam Hüseyin'in yaptığı planlama kurulunda görüştükleri konuları anlatmıştı. İyi Leyla, çok iyi. Bugün delikten kendisine uzatılan para büyük kupürlü İsviçre parasıydı. Leyla paraları pek çok Müslüman erkeğinin belirli zamanlara temiz olmadığını kabul ettikleri yerine sakladı yine. Onları orada ya bir doktor ya da aman bulabilirdi. Bu daha ne kadar sürecek diye sordu. Çok değil, yakında savaş olacak. Savaş sonunda reis düşecek, iktidarı başkaları alacak. Ben de onlardan biri olacağım. O zaman gerçekten ödüllendirileceksin Leyla. Sakin ol, işini yap, sabırla bekle. Leyla gülümsedi. Gerçekten ödüllendirilmek. Para, çok çok para. Buradan uzaklara gidip ömrünün sonuna kadar refah içinde yaşayacak kadar para. Şimdi git. Leyla kalkıp hücreden çıktı, kiliseyi geçip dışarı çıktı. Aptal Kemal demir kapının dışında elindeki teneke bir kutuyu sıkıyor ve sıcakta terliyordu. Terlesin de bakalım. Eğer bilseydi çok daha fazla terlerdi. Leyla adama bakmadan Şurja sokağına doğru park etmiş arabaya yürüdü. Öfkeli ama çaresiz Kemal koşar adımlarla ardından geliyordu. Leyla arkasında açık sepetiyle bisikletini süren fellahı görmedi bile. Fellah da kendisine hiç dikkat etmedi. Adam pazara çalıştığı evin aşçısının isteği üzere baharat almaya gelmişti. Kildani papazı cübbeli adam günah çıkarma hücresinde biraz daha kalıp ajanının gitmesini bekledi. Kadının kendisini tanıması pek olası değilse de bu oyunda beklenmedik şeylerin olma şansı fazla yüksekti. Ona doğruyu söylemişti, savaş yaklaşıyordu. Londra'da Demir Lady'nin iktidardan düşmesi bile bunu değiştirecek değildi. Amerikalılar artık bu işin ardını bırakmazlardı. Temmuz Köprüsü civarındaki sarayında oturan o aptal herif Kuveyt'ten tek taraflı bir kararla çekilip de işleri bozmazsa tabii. Neyse ki adam kendi mahvına karardı gibi görünüyordu. Amerikalılar savaşı kazanacaklar ve sonra işi tamamlamak için Bağdat'a geleceklerdi. Sadece Kuveyt'i alıp işin sonuna geldiklerini düşünmezlerdi herhalde. Hiçbir millet bu kadar güçlü ve bu kadar aptal olamazdı. Amerikalılar geldiklerinde yeni bir rejime gerek duyacaklardı. Amerikalı oldukları için de iyi İngilizce konuşan, kendi düşüncelerini, konuşmalarını, yaşam biçimlerini anlayacak, onları memnun edecek şeyleri söylemeyi bilen birini tercih edeceklerdi. Şimdi kendisi aleyhine puan olan eğitimi ve kozmopolitliği o zaman lehine çalışacaktı. Şu anda reisin en üst düzey kurulları ve kararlarından uzak tutulmaktaydı. Sadece El Tikriti aşiretinden ya da Baas fanatiği ve Saddam'ın üvey kardeşi olmadığından. Ama Kadir'i Tikritliydi ve bu yüzden güvenilirdi. Kendisi sıradan bir tank generaliydi ve çiftleşen bir devenin zevklerine sahipti. Ama Tikrit'in tozlu sokaklarında Saddam'la oynamıştı ve bu da yeterliydi. Kadir'i bütün gizli toplantılara girerdi ve bütün sırları bilirdi. Ancak günah çıkarma hücresindeki adamın da hazırlıklarını yapabilmesi için bunları bilmesi gerekiyordu. Adam yeteri kadar zamanın geçtiğine inanınca kalkıp hücreden çıktı. Ama ön kapıya gideceği yerde yan kapıdan papaz odasına girdi. Orada üstünü değiştirmekle olan gerçek bir papazı başıyla selamladıktan sonra arka kapıdan sokağa çıktı. Bisikletli adam 10 metre ilerideydi. Kara cübbeli papaz güneşe çıktığı anda o da başını kaldırmak üzereydi. Aniden kendini toplayıp başını çevirdi. Cübbeli adam çevresine bakındı, bisikleti üzerine eğilmiş zincirini düzelten fellahı gördü ama üstünde durmayarak ilerideki küçük bir arabaya doğru yürüdü. Alışverişe çıkmış olan fellah kanter içinde kalmıştı. O yüzü görmemek için Mansur'daki muhaberat merkezi çevresine gitmiyordu. Adamın Hristiyan mahallesinde papaz kılığında ne işi vardı? Bay Hartley'in tesisi o ilkokulunda birlikte oynadıkları, kardeşine hakaret ettiği için çenesine bir yumruk indirdiği, sınıfta şiir okudukları ve Abdülkerim Bedri'nin kendisini hep geçtiği günlerden bu yana yıllar geçmişti. Mike şimdi Irak Cumhuriyeti karşı istihbarat şefi olan eski arkadaşı Hasan Rahmani'yi görmeyeli neredeyse 30 yıl oluyordu. Mike Martin Noel'den 2 gün önce Jericho'ya sorduğu soruların yanıtını aldı. Jericho ısrarlıydı. Birkaç gün önce Saddam Hüseyin'in Devrim Komuta Konseyi ile üst rütbeli generallerinden oluşan iç kabinesinde bir kriz baş göstermişti. Toplantıda Irak'ın Kuveyt'ten kendiliğinden çekilmesi konusu ortaya atılmıştı. Kuşkusuz bu toplantıda bulunan biri tarafından önerilmiş değildi. Kimse o kadar aptal olamazdı. İran-Irak savaşı sırasında İran'ın Saddam Hüseyin çekildiği takdirde barış olabileceği görüşünün ortaya atıldığı toplantıyı herkes çok iyi hatırlıyordu. Saddam kabinesinden fikirlerini istemişti. Sağlık Bakanı böyle bir hareketin geçici bir hile olarak akıllıca olabileceği görüşünü ileri sürmüştü. Saddam Bakanı yan odaya çağırmış, tabancasını çıkarıp öldürmüş ve sonra kabine toplantısına dönmüştü. Kuveyt konusu Birleşmiş Milletler'in böyle bir fikri söylemeye bile cesaret etmesinin kınanması biçiminde ele alınmıştı. Herkes Saddam'ın fikrini beklemişti. Saddam ise masanın başında yılan gibi gözleriyle arkadaşlarına bakıp hepsinin yüzünde tek tek ihanet belirtisi aramıştı. Reisten bir fikir gelmeyince konuşmalar da yavaşlamış ve kesilmişti. Sonra Saddam konuşmaya başlamıştı. Saddam Amerikalıların karşısında İran önünde böyle bir küçük düşmeyi aklından bile geçiren birinin yaşamı boyunca Amerikalılara dal kavukluk etmeye hazır bir insan olacağını söylemişti. Böyle bir insanın onun masasında yeri yoktu. Konu orada kapanmıştı. Toplantıdaki herkes böyle bir şeyin ne koşul altında olursa olsun akıllarına bile gelmeyeceğini söylemekle yarışa girmişlerdi. Irak diktatörü sonra başka bir şey söylemişti. Irak'ın 19. eyaletten çekilmesi ancak Irak'ın kazandığı ve kazandığının görüldüğü durumlarda mümkün olabilirdi. Masa çevresindekiler bunun üzerine bilmişçe başlarını sallamalarına rağmen kimse onun ne demek istediğini anlamamıştı. Mike Martin bu uzun raporu aynı gece Riyad'a ulaştırdı. Chip Barber ile Simon Paxman rapor üzerinde saatlerce konuştular. İkisi de kendilerine kısa bir tatil verip birkaç günlüğüne memleketlerine gitmeye karar vermişlerdi. Mike Martin ile Jericho'yu İngilizlerden Julian Gray ile Amerikalılar için yerel CIA istasyon şefine bırakacaklardı. Birleşmiş Milletler'in öngördüğü çekilme tarihiyle General Chuck Horner'ın hava saldırısına sadece 24 gün kalmıştı. Her ikisi de kısa bir tatil istiyorlardı ve Jericho'nun raporu kendilerine bu fırsatı vermişti. Raporu da memleketlerine götüreceklerdi. Barber kazandığı ve kazandığının görüldüğü demekle ne kastetmiş olabilir diye sordu. Hiçbir fikrim yok dedi Paxman. Bunu bizden daha iyi analizciler görmeli. İki adam bunun üzerine vedalaşıp memleketlerine gittiler. Doktor Terry Martin Noel günü Jericho mesajının tümünü gördü ve kendisine Saddam Hüseyin'in Kuveyt'i terk etmesinin bedeli olarak Amerika'ya kazanmanın ne demek olduğunu araştırması söylendi. Terry Martin Paxman'a bütün bilinmesi gerekenler kurallarını çiğnediğimi biliyorum ama gerçekten çok kaygılıyım dedi. Ben sana bu kadar iyilik yapıyorum, sen de bana bir iyilik yap. Kuveyt'teki ağabeyin Mike nasıl, hala güvenlikte mi? Paxman Arap araştırmaları doktoruna uzun uzun baktı. Sana onun artık kuvvetli olmadığını söyleyebilirim dedi ve bu bile beni işimden etmeye yeter. Terry Martin'in yüzü heyecandan kıpkırmızı oldu. Bundan iyi bir Noel armağanı alamazdım. Teşekkür ederim Simon. Terry başını kaldırırken parmağını salladı. Bir şey daha var. Onu sakın Bağdat'a göndermeye kalkışmayın, tamam mı? Paxman 15 yıldır bu işteydi. Yüzünde taş gibi bir ifadeyle, şakacı bir sesle "Öyle mi?" diye sordu. "Neden?" Kadehindeki şarabın sonunu içmekte olan Martin, istihbarat yetkilisinin gözlerindeki korku dalgasını görmemişti. "Simon, onun Bağdat'a asla ayak atmaması gerekir. Sean Plummer'ın Irak radyosundan kaydettiği o bantları hatırlıyor musun? Seslerden bazıları teşhis edildi, adlardan birini tanıdım."
"Öyle mi? Anlat bakalım."
"Aradan çok zaman geçti ama aynı kişi olduğundan eminim ve tahmin edebilir misin? Adam şimdi Bağdat'ta karşı istihbarat şefi ve Saddam'ın bir numaralı casus avcısı."
"Hasan Rahmani," diye mırıldandı Paxman. Terry Martin Noel'de bile olsa içkiden uzak durmalıydı. Anlaşılan içkiye hiç tahammülü yoktu.
"Evet o, okulda birlikteydiler. Hepimiz aynı okuldaydık. Bay Hartley İlkokulu. Mike ile Hasan çok iyi arkadaşlar, anladın mı şimdi? O yüzden asla Bağdat'a gitmemeli."
Paxman bardan çıkınca yanından uzaklaşan Arap uzmanının ardından baktı.
"Lanet olsun," diye söylendi, "lanet olsun. Biri Noel'ini berbat etmişti ve o da şimdi gidip Steve Lang'in Noel'ini berbat edecekti.
Edith Hardenberg bayramı geçirmek için Salzburg'a annesinin yanına gitmişti. Genç Ürdünlü öğrenci Kerim, Gidi Barzila'yı güvendi dairesinde ziyarete gittiğinde Gidi, Yarit ve Nevyot ekiplerinin görevde olmayan üyelerine içki ikram ediyordu. Aralarında eksik olan tek kişi Bayan Hardenberg'in ardından Salzburg'a gitmiş olandı. Kerim'in gerçek adı Avi Herzog'tu, 29 yaşındaydı ve birkaç yıl önce ordunun istihbarat toplama kolu olan Birim 504'ten Mossad'a alınmıştı. Yakışıklılığı ve aldatıcı utangaçlığı nedeniyle Mossad iki kere onu bu gibi bal tuzağı operasyonlarında kullanmıştı. Gidi içkileri dağıtırken, "Eh koca aşık, işler nasıl gidiyor?" diye sordu.
"Çok ağır."
"Fazla uzatma, moruk sonuç bekliyor, unutma sakın."
"Hanımefendi çok kapalı, sadece ruh birliğine inanıyor, şimdilik yani. Hah, aklıma gelmişken söyleyeyim, tehlike primi isteyeceğim."
"Neden, pantolonunu indirdiğinde ısırıp kopartacağını mı sanıyorsun?"
"Yok canım, sanat galerileri, konserler, operalar falan, iş oraya gelene kadar sıkıntıdan patlayacağım."
"Nasıl biliyorsan öyle yapacaksın yavrum, büro sende bizde olmayan bir şey olduğunu söylediği için buradasın."
Yarit izleme ekibinin kız elemanı, "Evet, 20 santim uzunluğunda bir şey," diye atıldı.
"Yeter Yael, Hayarkon sokağında trafik görevi istiyorsun galiba."
İçki, neşe ve İbranice şakalaşmalar devam etti. Yael o gece geç saatlerde haklı olduğunu öğrendi. Viyana'daki Mossad ekibi iyi bir Noel geçiriyordu.
"Ne diyorsun Terry?"
Steve Lang ve Simon Paxman, Terry Martin'i şirketin Kensington'daki dairelerinden birine çağırmışlardı. Bir lokantada olduğundan daha rahat konuşmak istiyorlardı. Yılbaşına iki gün kalmıştı.
"Çok ilginç," dedi Doktor Martin. "Bu gerçek mi? Saddam gerçekten bunları söylemiş mi?"
"Neden soruyorsun?"
"Özür dilerim ama bu garip bir telefon konuşması. Anlatan kişi tanık olduğu bir toplantıyı bir başkasına rapor ediyor gibi. Hattın öteki ucundaki adam hiç konuşmuyor."
Şirket Terry'e raporu nasıl elde ettiğini asla açıklayamazdı.
"Lang, öteki adam önemli bir şey söylemiyordu. Evet, hayır falan gibi şeylerdi. O yüzden raporu almadık."
"Peki Saddam'ın konuşması mı bu?"
"Anladığımız kadarıyla evet."
"Çok ilginç. Onun yayınlanmak ya da daha geniş bir dinleyici kitlesi için hedeflenmemiş bir beyanına ilk kez rastlıyorum."
Martin'in elindeki Jericho'nun Bağdat'ta banta okuduğu el yazısı rapor değildi. Martin okur okumaz bu kağıdı yakmıştı. Bu Noel'den önce Riyad'a gelen Arapça telsiz mesajının kağıda dökülmüşüydü. Yanında şirketin İngilizce çevirisi de vardı.
O akşam Riyad'a dönecek olan Paxman, sence kazandığı ve kazandığının görüldüğü ne anlama geliyor diye sordu.
Siz kazanma sözcüğünü Avrupalı ya da Kuzey Amerikalı anlamında düşünüyorsunuz. Ben İngilizce olarak başarı sözcüğünü kullanırdım.
Tamam Terry, Amerika'ya ve koalisyona karşı nasıl başarılı olacağını düşünebilir bu adam.
Küçük düşürerek, daha önce de söyledim size, Amerika'yı aptal yerine koymalıdır.
Peki ama önümüzdeki 20 gün içinde Kuveyt'ten çekilecek mi? Bunu mutlaka öğrenmemiz gerekiyor Terry.
Bak, Saddam oraya istekleri yerine getirilmediği için girdi dedi Martin. 4 şey istemişti. Denize erişebilmek için Varba ve Bubiyan adalarının Irak'a verilmesi. Kuveyt'in ortak petrol yataklarından çaldığını iddia ettiği petrol için tazminat verilmesi. Kuveyt'in aşırı üretime son vermesi ve 15 milyar dolarlık savaş borcunun silinmesi. Bunları elde edebilirse şerefiyle çekilir ve Amerika'yı öyle apışıp kalmış bir halde bırakır. İşte bu başarıdır.
Peki bunu elde edebileceğini ima eden bir şey var mı?
Martin omuzlarını silkti. Birleşmiş Milletler barış yanlılarının halıyı Amerika'nın altından çekebileceklerine inanıyor. Zamanın kendisinden yana olduğuna ve olaylar sürdükçe BM'nin kararlılığının yok olacağına inanıyor. Haklı da olabilir.
Saçma dedi Lang. Önünde bir tarih var, 16 Ocak. 20 günden bile az, ezilecektir.
Güvenlik Konseyi daimi üyelerinden biri son dakikada ortaya bir barış planı atmazsa dedi Paxman.
Lang karamsar bir sesle Paris veya Moskova ya da her ikisi dedi.
Paxman peki savaş çıkarsa kazanacağını umuyor mu? Özür dilerim, başarılı olacağını yani diye sordu.
Evet dedi Terry Martin, ama iş dönüp dolaşıp size daha önce söylediğim şeye dayanıyor. Amerikan kayıpları. Saddam'ın bir sokak silahşörü olduğunu unutmayın. Onun seçim çevresi Kahire ve Riyad'ın diplomatik koridorları değildir. İsrail'in destekçisi olan, Amerika'dan nefret eden Arap ve Filistinlilerle dolu sokaklar ve pazarlardır. Kendi ülkesine verilen zarar ne olursa olsun Amerika'nın canını acıtacak biri o milyonların kahramanı olacaktır.
Ama bunu yapamaz diye ısrar etti Lang.
Bunu yapabileceğini umuyor dedi Martin. Bakın, Amerika'nın gözünde Amerika'nın kaybedemeyeceğini, kaybetmemesi gerektiğini anlamış görünüyor. Vietnam'a bakın, Vietnam'dan dönen askerlerin üzerlerine çürük yumurta atıldı. Amerika için nefret edilen bir düşmanın karşısında büyük kayıplar vermek bir tür kayıp sayılır. Kabul edilemez bir kayıp. Saddam herhangi bir anda ve yerde 50 bin insanını rahatça kaybedebilir, umurunda bile olmaz. Samamcının umurundadır ama Amerika böyle bir kayba uğrarsa iliklerine kadar titreyecektir. Kelleler yuvarlanacak, insanların meslekleri yıkılacak, hükümetler düşecektir. Suçlamalar bir kuşak boyu sürecektir.
Bunu yapamaz dedi Lang.
O yapacağına inanıyor.
Gaz silahı diye mırıldandı Paxman.
Olabilir. Aklıma gelmişken sorayım, o kayda alınan telefon konuşmasındaki deyimin ne olduğunu öğrenebildiniz mi?
Lang Paxman'a baktı. Yine Jericho. Jericho'dan asla söz edilmemeliydi.
Hayır, sorduklarımız içinde de bilen çıkmadı.
Önemli bir şey olabilir Steve. Başka bir şey, gaz değil.
Terry, 20 gün sonra bizimle birlikte Amerikalılar, Fransızlar, İtalyanlar, Suudiler ve diğerleri Saddam Hüseyin'e karşı dünyanın bugüne kadar görmediği büyüklükte bir hava saldırısı başlatacaklar. 20 gün içinde 2. Dünya Savaşı'nın tümünde atılandan fazla tonda bomba yağdırılacak. Riyad'daki generaller gece gündüz bunun üzerinde çalışıyorlar. Onlara gidip de "Ey arkadaşlar, durun hele, bir telefon konuşmasında anlaşılmayan bir şey duyduk" diyemeyiz. Açık konuşalım, bu sadece heyecanlı birinin telefonda Allah'ın kendilerinden yana olduğunu söylemesiydi.
Paxman'da bunun garip bir yanı yok yeteri dedi. Savaşa giden insanlar zamanın başlangıcından beri Tanrı'nın kendilerinden yana olduğunu söylemişlerdir.
Ama öteki adam ona susmasını ve telefonu kapatmasını söyledi diye Martin hatırlattı.
İşi vardı ve sinirliydi.
Ona orospu çocuğu dedi.
Demek ondan fazla hoşlanmıyormuş.
Belki.
Terry, lütfen bırak bunu artık. O sadece bir deyişti. Konuşulan gaz silahıydı. Saddam ona güveniyor. Analizin geri kalanıyla hemfikiriz.
Önce Martin çıktı. 20 dakika sonra da istihbarat yetkilileri paltolarını giyip yakalarını kaldırdılar. Dışarı çıkıp bir taksi aradılar.
Lang herif aslında çok zeki ve ondan hoşlanıyorum dedi. Ama çok telaşçı. Özel yaşantısını duydun mu?
Elbette kontrolden geçmişti.
Gördün ya.
Steve, ben onunla bir ilgisi olduğunu sanmıyorum.
Lang durup Aston'a baktı.
Simon, güven bana. Onun bir kuyruk acısı var ve bize boş yere vakit harcatıyor. Sözümü dinle, bırak gitsin şu profesörü.
27. ayrımın sonu. Sayfa 256.